Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. İkinci Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 12. Ayrım. Gerisini sağlama almak için sırtını duvara veren Sultan Süleyman, meslinin kenarında sakladığı zehirli hançerini sıyırıp, etrafını saran 7 izbanduda doğru sallayarak bağırıyordu. ''Değmesin ha! Zehirlidir bu! Değmesin ha!'' Pargalı İbrahim Paşa'yı boğan dilsiz cellatlar, yere paralel yaylar çizen bıçaktan korunmak için gerilerlerken bir yandan da onun boşluğunu kolluyorlardı. Süleyman onları korkuttuğunu anlayarak tekrar bağırdı. ''Bire püzevenkler, bunca yıldır ekmeğimi yersiniz, şimdi oğlumun sözüyle bana kement atarsınız ha? Günah batağına daha çok saplanmadan savulun ki sizleri affedeyim.'' Etrafındaki çember daralıyor, kuvveti tükeniyordu. Yerden atılan kementlerden biri baldırına dolanınca dengesini kaybetti ve bunu fırsat bilen 4 dilsiz aynı anda üstüne çullandı. Bunlardan ancak ikisini aklayabilmişti. Ötekilerden biri bıçak tutan eline, diğeri hayalarına yapıştı. Bu halde yerde yuvarlanırlarken arkasına geçiveren 2 dilsiz geriden omuzlarına abandı. Sonuncusu da kemendi boynuna doladı. Herif, ''İmdi Padişah Sultan Mustafa'dır. Debelenme de padişahımızın fermanını usulünce yerine getirelim deyince yıllardır dilsiz diye bildiği adamın dilini verişine şaşırdı. Elini boynuna götürüp kemendi gevşetmeye çabalasa da nefesi tükeniyordu. Ağzından taşan köpüklerin ıslaklığını hissetti. Can havliyle önündeki cellada tekme savurduğu an başının üzerinden teğet geçen balta gerisindeki adamın alnına indi ve oradan fışkıran kan önünü perdeledi. Birden yaşama umudu doldu içine. Aynı anda ellerinde saldırma türünden hançerler bulunan Hürrem'in silik silüetini fark etti. Boğazını tutarak yataktan fırladığında hırıldıyordu. Kaçıncı gecedir uykusunu bölen o uğursuz düş yüzünden gene ter içinde kalmıştı. Ellerini çırpınca kapıda beliren muhafıza kızlar ağasının gelmesini söyledi. Bu iğrenç düş hep aynı saatlerde uykusuna musallat olduğuna göre şafağın sökmesine az kalmış olmalıydı. Kızlar ağası gelince Hürrem Sultan'a haber verile, az sonra onu ziyaret edeceğim dedi. Hürrem şalını sırtına ancak atabilmişti. Ağlamsız sesiyle fısıldadı. Artık ayaklarının dibinde yatacağım. Sana ana olur, ninnilerle uyuturum yavrumu. Süleyman büzülerek ona sokuldu. Hürrem pencereyi açınca içeriye leylak kokuları doldu. Süleyman ne diyeceğini bilmez halde inledi. Çünkü utanıyordu. Yüzünü Hürrem'den saklayarak söylenmeye başladı. Ahali, öte yakada askere iş bitirecek namlı serdar lazım der. Oralara gitsem ne olacak? Üzerine varınca şahtan nam ve nişan bulamıyorum. Tilki gibi dağ başlarında kendisine yer arıyor. Ben çekilince çakal gibi ortaya çıkıp Müslümana kan kusturuyor. Hürrem hemen araya girdi. Bayezid Han devrinde Şah İsmail de gemi azıyı almıştı ve askerle ahali bu tarafta şaha karşı şah gerek diye söyleniyordu. Deden işi ağırdan alınca herkes inandı ki şahın hakkından ancak Selim Han gelebilir. Acaba bu bağırtıları kim kışkırtıyordu? Süleyman'a uykuyu haram eden bu soru onda suçüstü yakalanmışlık duygusunu uyandırmıştı. Hürrem bakışlarını insafsızca ona saplamıştı. O da istedikleri şehzadeye tahtın kalmasından çıkar bekleyenler, karışıklıktan medet umanlar diye gebeleyince Hürrem gülümsedi. Rüstem Paşa'yı serdar tayin et. O gidip orta yerde konaklasın. Mustafa'yı savaşa katılmak için ordugaha davet etsin. Bakalım gelecek mi? Şah'a karşı savaşıp babasına sadakatini kanıtlayacak mı? O zaman eğrisi doğrusu ortaya çıkar. 3 gün sonra bir ulak Rüstem Paşa'yı Edirne'ye davet etmek için yola çıkarken, kese dolu altınla satın alınmış biri de Amasya'ya doğru at koşturuyordu. Bu ulak, Rüstem Paşa'nın kendisini derdest edip İstanbul'a götürmek için görevlendirildiğini, eğer paşa bir bahaneyle onu yanına çağırırsa bu çağrıya uymamasını Mustafa'ya bildirmekle görevliydi. Mustafa, adamın kendisinden yana olan Ahmet Paşa tarafından gönderildiğini sanacaktı. Hürrem 10 gün sonra Rüstem'i zafer kazananların gururuyla karşıladı. Rüstem gösterilen yere oturunca heyecanı yüzünden okunan Hürrem, ''Evet, artık başlıyoruz.'' dediğinde, Rüstem, Sarajevsko Polje'de domuz çobanlığıyla başlayan yaşamının bugünlere akan evrelerini düşünüyordu. Onun kafası bu zorlu işi nasıl becerebileceği üzerinde çalışırken, Hürrem, Mustafa'nın ağzından yazacağın mektupları bir daha tekrarlayayım mı diye sordu. Rüstem'in ensesinden beline doğru buz gibi terler akıyordu. Çünkü bu apaçık ifal ve suikastın tek cezası vardı. En ufak şüphe bitirirdi onu. Hepsi aklımda. Yalnız diye mırıldansa da sözün sonunu getiremedi. Hürrem gözlerini alabildiğini açarak sordu. Anlamadım. Yalnız ne demek? Sahte mektuplarla padişahımızı yanıltınca cehennemde yanmaz mıyız? Hürrem yerinden fırladı. Bir yandan bağırıyordu. Ne? Cehennemde yanmak ha? Sana bu dünyayı cennet eden kim? Kim seni bu makama getirdi? Seni padişaha damat yapan kim? Mahvederim seni, anladın mı? Bu dünyada cehennemle tanıştırırım seni. Rüstem neye uğradığını şaşırmıştı. Hürrem devam etti. Ruhunu ben satın aldım. Ya bunun bedelini canınla ödersin ya da karınla ve benimle aynı safta çarpışırsın. Hadi kararını ver, hemen şimdi. Rüstem, evet anlamında başını salladı. Zavallı kahraman. İstanbul'la Amasya arasında mekik dokuyan satılmış ulak, Mustafa'ya şu haberi götürüyordu. Amasya'ya bir günlük mesafede karargah kuran Sokollo'nun işlevi, Mustafa İran'a kaçmaya yeltenirse onun yolunu kesmekti. Rüstem Paşa ise kışı geçirmek bahanesiyle Aksaray'da konaklamıştı. Görevi, Mustafa'yı derdest edip İstanbul'a götürmekti. Şehzade Mustafa soğuk terler döküyordu. Ahmet Paşa'nın sadakatini biliyordu. Bir keresinde gerektiği zaman nasıl hareket edeceğini ona sorduğunda, mert adam, sağlığında babanız ne derse o olur. Ama ona bir hal olursa canım yolunuza feda olsun demişti. Bu yüzden ondan gelen ulağın haberlerini önemsiyordu. Üstelik gelişmeler ulağa doğruluyordu. Rüstem'den Aksaray'a gelmesi için davet alınca hazırlanan tertiplerden kuşkusu kalmadı. Odasında yapması gerekenleri düşünürken sadakati su götürmeyen Mirahuru Çalap Ağa, ahaliden bir yığın insanı ve yörenin beylerini ardına katıp odaya girdi. Yazarın notu: Mirahur, sarayda at işlerine bakan görevli. Odada bir kişinin daha sığacağı yer kalmamıştı. Kentin ileri gelenlerinden biri öne çıkarak söz aldı. Pederiniz kocalınca vezir-i azamını serdar edip sefere saldı. Padişah sizi yerine getirmek istiyor. Engel olan Rüstem Paşa'dır. Onun başını kesip askerin önüne düşseniz, asker sizi ister. Koca padişah da Dimatoka saraylarında ömrünü ibadete sarf eylesin. Diğerleri baş sallayarak onu onaylarken, saray avlusunda toplananlar hançerelerini yırtarak, "Sultan Mustafa, Sultan Mustafa!" diye bağırınca, genç adamın tebessümü, ikilemlerin son titreyişlerini de silip süpürerek yüzüne yayıldı. Rüstem ise zamanı boşa harcamıyordu. İran'a giden sadakatten ayrılmamış beslemesi, Şah'a Mustafa'nın ağzından yazılmış mektup götürüyordu. Bu mektupta Mustafa, Şah'la dostluğunu perçinlemek için Şah'ın kızı Feride Sultan'la evlenmek istediğini, taht için babasıyla savaşmaya hazırlandığından bu davasında İran'dan yardım alabilirse bunu karşılıksız bırakmayacağını yazıyor ve cevap beklediğini vurguluyordu. Ulağın arkasından sınır boylarına gönderilen adamlarının görevi, Şah'tan Mustafa'ya giden ulağa rastlarlarsa o adamı ölü ya da diri Rüstem'e ulaştırmaktı. Rüstem, 6-7 bin askerle Amasya'dan ayrılan Mustafa'nın Aksaray'a 3 günlük mesafede tuğ ve alem dikip orada mevzilendiğini öğrendiği gün kahkahalarını koyuverdi ve hemen kaleme aldığı telhisle durumu padişaha iletti. Yazarın notu: Telhis, Vezir-i Azam tarafından padişaha yazılan kısaltılmış yazı. Birkaç ay sonra görevlendirdiği gözcüler Şah'ın mektubunu yara bere içindeki çaparla birlikte ordugaha getirdiler. Şah, babasıyla girişeceği savaşta bütün gücüyle yanında olacağını yazıp hararetli sözlerle onu yüreklendiriyordu. Rüstem, Şah'a Mustafa'nın ağzından bir mektup daha yazdı. Mustafa bu mektubunda yanıt alamayışını, ulağın yolda telef oluşuna verdiğini, bu nedenle ikinci mektubunu kaleme aldığını belirtip, eğer gene yanıt alamazsa, Şah'ın babasından korktuğuna hükmedeceğini, aciz ve ihtiyar padişahtan korkan Şah'ı dost bilmeyeceğini yazıyordu. Ne var ki bu mektup Şah'a ulaşmayacak, Rüstem'in adamları yolda yakaladıkları çavuşun kesik başıyla birlikte üstünde bulunan mektubu Rüstem'e getireceklerdi. Rüstem Padişah'a yazdığı telhiste Şah'ın ulağını yakaladıktan sonra bu yazışmanın baba ile oğlun arasını açmak için tezgahlanmış olabileceğini düşünerek beklediğini ama yollara gözcüler diktiğini, nihayet Mustafa'nın mektubunu ele geçirince şüphelerinin dağıldığını anlatıyordu. Sonunda askerlerin homurdandığından dem vurup saldırıya kurban gidebileceğini, en iyisinin padişahın bizzat sefere çıkması olduğunu arz ediyordu. Rüstem'in gönderdiği Şemsi Paşa, padişahı Edirne'de avlanırken buldu. Süleyman avı bırakıp adamı çadırında kabul etti. Toza belenen ağ, padişahın ayağına yüz sürüp Rüstem'in gönderdiği kozağı Süleyman'a uzattı. Can kaygılarıyla, kuruntularıyla Süleyman herkesten biriydi. Ama olması gerektiği gibi olmaya mecburdu. Bu yüzden tenezzülsüz uzanmayla kozağı aldı. Utangaç ve kızgın yalnızlığını saklayarak Rüstem Paşa'nın telhisini okudu. Süleyman'ın bakışlarını kendisinden açıklama beklediğine yoran Şemsi Ağa, tumturaklı sesiyle padişahı yanıtladı. Ordu-yu Humayun'da yakışıksız haberler duyulur ve gizli de açıkta söylenir oldu ki, padişahımızın bedenine ihtiyarlık güçsüzlük verip onun sefere çıkmasını engelledi. Rüstem Paşa'yı bu yüzden Anadolu'ya serdar tayin eyledi. Mustafa'nın padişah olmasına engel olan bu Rüstem Paşa'dır diye yakında ve uzakta lakırdılar işitilerek, ağızdan ağza dolaşması son kerteye erişerek her köşede duyulur oldu. Söylenilir ki bu sözleri Mustafa Han söyletirmiş. Padişah bakışlarını ötelere salarak, "Haşa ki Mustafa Han'ım oğul bu küstahlığa cüret ede, sağlığımda böyle akılsızlık yapa. Bunlar, bozguncuların eğilimli oldukları şehzadeye mülk kalsın diye ettikleri iftiralardır. Zinhar bu sözü lisana getirmeyin, böyle fenalıklara vücut vermeyin," dedi ve bir süre suskun kalıp, "İlkbaharda sefere çıkmak muradımızdır. Rüstem askeri terhis edip İstanbul'a dönsün," dedikten sonra ağaya doğru eğilerek fısıldadı. "Bu işler gizli tutulacaktır. Rüstem buna göre tedbir alsın ve sen dahi kimseye bir şey söylemeyesin." Teni buzlaşan Süleyman, Hürrem'e iki kağıt uzattı. Bunlardan biri Şah'ın, öteki Mustafa'nın mektubuydu. İki mektubu da okuyan Hürrem'in ağzından, "Aman Rabbim, bunlar gerçek olamaz," sözleri döküldü. Süleyman sedire oturmuştu. Yıkkın ve çöküktü. Hürrem onun yanına ilişerek, "Sağdan soldan edinilmiş parçalarla tertiplenen düzmece name bu. Mustafa'nın ihaneti bu kerteye vardıracağına inanamam," dedi. Süleyman'ın dudakları zehirli bir tebessümle gerildi. "İhaneti açığa vurmayan yerleri kesip nişancı Mustafa Çelebi'ye verdim. O 3 gün boyunca inceledi. İki mektup da taklit değil. Yazı Mustafa'nın. Mühür Şah Tahmasp'ın." Odayı felaket bulutları sarmıştı sanki. Hürrem başını ellerinin arasına alarak, "Evlat ve baba karşı karşıya. Aman Rabbim, neden ne acıklı? Evladının ihanetinden utanan yüce bir hükümdar, yüreği yanıp tutuşan zavallı baba," dedi ve sonra ağlama krizine tutuldu. Bir yandan feveran ediyordu. "Ah Mustafa, bu devletin umudu, yiğit şehzadem, neden ihanet çukurunda kirleniyorsun?" Süleyman yürüyüşünü kesip onun önünde dikildi. Sesi kılıcından keskindi. "Üzülme, hükümdarların kaderi budur. İkbalin doruğundayken esir düşersin. Rodos Üstad-ı Azamının kaderi gibi. Karını yarı çıplak soyup ona sakilik ettirirler. Büyük dedem Yıldırım Bayezid Han'ın kaderi gibi. Gün gelir, oğlun seni tahttan alaşağı eder. Dimetoka'ya gönderirken yolda zehirli şerbet içirtir. Dedem Veli Beyazıt Han gibi." Süleyman sedire çöktü. Ellerini başının altında kenetleyerek gözlerini yumdu. "Evet," dedi. "Acınacak kaderim var ve kaderimin emrettiği karar verilmiştir." Hürrem Süleyman'ın ölük yüzüne göz attı içinden, "Zavallı kahraman," dedi. Süleyman iç çekip ayağa kalktı. O muhteşem hükümdarın avurtları çökmüş, kamburu çıkmış, başı uzun boynundan aşağıya sarkmıştı. Hürrem'in yanına ilişip onun ellerini tuttu. "Sana bir haberim var ama kendini hiç beklemediğin mutlu habere hazırlamalısın." Hürrem şaşkınlıkla ona baktı. Süleyman'ın yüzündeki pimpirik sevecenliği görünce çarpıcı bir haberi öğrenmek üzere olduğunu anladı. Süleyman onun aşırı heyecana kapılmasından korktuğundan her sözcükten sonra duralayarak konuşuyordu. "Bu buluşmada yanında olmayı isterdim ama seferim buna engel. Geçen yıl Moşe Hamon Portekiz'den gelen haberi iletmişti. Bir yıldır bu bilgilerin doğru olup olmadığını inceledik. Çok şükür, söylenenler doğruymuş. Hürrem, meraktan yuvalarından uğrayan gözleriyle Süleyman'a bakıyordu. Süleyman, sürahiden doldurduğu bir bardak suyu Hürrem'e uzatıp önemli haberi verdi. Portekiz'de ağabeyin Augustino'nun oğlu varmış, adı Yasef Nase. Hürrem çılgınca yerinden fırlarken ne diye haykırdı ve bu arada bardaktaki suyun yarısı halının üzerine saçıldı. Ardından kalan suyu bir dikişte boşaltıp ard arda yutkundu. Kadın korku nöbetine kapılmıştı. Süleyman incitmekten korkarcasına onu yerine oturttuktan sonra devam etti. Hizmetimize girmek için izin istedi, biz de verdik. Bazı işleri varmış. Sanırım önümüzdeki yıl İstanbul'da olur. Hürrem, Süleyman'a sarılarak sesli ağlamaya başladı. Bu sevinç miydi, şaşkınlık mı, korku ya da keder miydi bilemiyordu. O gece saatlerce Süleyman'ın dizlerinde yattı. Haberin olağanüstülüğü kadar zavallı kahramanın yakıp yıkıcı içsel depremi arasında ulu çınar gibi dimdik yükselen sevgisi ve tertemiz heyecanı onu allak bullak etmişti. Süleyman Moşe Hamon'un verdiği bilgileri aktardıkça sakinleşti ama müthiş bir utanç içindeydi. Süleyman geç saatlerde kalkıp kapıya yönelirken Hürrem son bir çırpınışla atılıp "Bari Müftü Efendi'den fetva al ki öbür dünyada azap çekme" deyince Süleyman "Bunu elbette yapacağız" deyip dışarı çıktı. Nitekim Süleyman ertesi gün Ebu Suud Efendi'yi çağırarak ona şu soruyu soracaktı. Zengin bir tüccar seyahate çıkarken karısının, çocuklarının ve bütün işlerinin idaresini kölesine bıraktı. Bu köle, efendisi gidince kendisine emanet edilenleri yok etmeye, efendisinin canına kıymaya karar verdi. Bu esire, şer'an, ne yapmak gerekir? Ebu Suud Efendi yanıtını yapıştırdı. El cevap, o kölenin idamı gerekir. Selim, Bolvadin'e gelmesi için padişahtan emir alınca İstanbul günlerinin yeniden başlayacağını sanmıştı. Ama kendisinin ve Cihangir'in sefere katılacağını, Bayezid'in Rumeli muhafızlığı göreviyle Edirne'ye gönderildiğini öğrendiğinde kafası hayli karışmıştı. Son gördüğünde gençliğin eşiğinde olan Cihangir şimdi olgun bir delikanlı olmuştu. Başlangıçta sakat kardeşini yabansıdı. Sırtındaki hokka kamburuyla, biri diğerinden uzun bacaklarıyla, alın çemberi olağandan geniş kafasıyla, yumurta iriliğindeki pırıltılı gözleriyle o başka dünyalardan gelmiş gibiydi. Cıvıldarcasına konuşurken ansızın hüzünleniveriyor, Fransızlar yerine Venedikliler desteklenseydi, Osmanlıların denizlerde kendisine muhtaç ortak bulacaklarını anlatırken birden "içimde bir sıkıntı var" deyip susuveriyordu. Selim kardeşine giderek ısındı. Padişah onun için "gam ortağım" diyordu ve bunu dahi kıskanmıyordu. Bir gün atbaşı giderlerken ona sordu. "Saltanat sana nasip olursa canıma dokunmayıp bana sancak beyliği verir misin?" Cihangir en acı gülümseyişiyle ona bakarak ağabeyini yanıtladı. "Allah'ın bana böyle bir gelecek hazırlamadığına eminim. Gökyüzünde ulam ulam güneye göç eden kuşları, yaprakları sararmış ağaçları göstererek hüzünlü bir sesle devam etti. Bunları boş verdi. Kuşlara, ağaçlara, meleyen kuzulara bakıp yaşamanın tadını çıkar. Çünkü yaşamımız nerede, ne zaman, nasıl sonlanacak belli değil." Dönüp Selim'e baktı. Işıl ışıl parıldayan kocaman yeşil gözleri sevgiyle doluydu. "Çirkinleştirmek için onca gayret sarf ettiğimiz şu dünya aslında ne denli güzel." Sonra kısık bir sesle devam etti. "Seninle iyi yoldaş olurduk ama ne yazık ki padişah oluyuz." Gizli duygularının sıradanmış gibi açığa vurulması Selim'i sarmıştı. Aklından geçenleri dile getirecekti ki Cihangir, "Babam neden Bayezid'i Edirne'ye yollayıp bizi yanına aldı?" diye soru verdi. Selim aynı soruya kendisi de yanıt arasa da bu önemseyişin nedenini anlayamamış gibi "Ne var bunda?" dedi. "Bir önceki seferinde de beni İstanbul'a göndermişti. Babam sevdiği şehzadeyi yanında tutar, kıpırdarsa işini görmek için. Şimdi tehlikesiz şehzadeler yanında. Sanırım ordunun hoşlanmayacağı işler yapacak. Bence yerine geçecek çapta bir şehzadenin yanında bulunmasını istemedi ve Bayezid'i Edirne'ye yolladı." 12. ayrımın sonu. Sayfa 122. Devamı 13. ayrımda.